Ayrım 29.
Hatırlatalım ki hayızlı kadınla cinsi münasebette bulunma yasağı aslında Yahudi dininin uyguladığı bir kuraldır ve Muhammed bunu da onlardan almıştır. Şu farkla ki kocaya yukarıdaki şekillerde kadının vücudundan yararlanma olanağını tanımıştır. Gerçekten de Yahudilerin nidah tabir ettikleri din yasaklarında yer alan kural şöyledir. Hayızlı kadına yaklaşıp onun çıplaklığından yararlanmak yasaktır. Bu yasak hayız halini izleyen 7 gün boyunca sürer. Bu süre içerisinde cinsi münasebette bulunmak şöyle dursun, fakat kadına küçük parmakla dahi dokunmak günahtır. Bu yasağa riayet etmeyen erkeğe falaka cezası uygulanır. Yine bu süre içinde erkek, kadının elinden hiçbir şey alamayacağı gibi, kadın da erkeğin elinden bir şey alamaz. Erkek kadının oturduğu yere oturamaz. Onun pişirdiği yemekten yiyemez. Onun bardağından su içemez. Meğer ki kadın, onun evde olmadığı bir sırada yemek pişirmiş olsun. Hayızlıktan mütevellit pislik durumunun 12 gün sürdüğü kabul edildiğinden, bu süre boyunca kadın her gün rahmini muayene ederek kan pıhtısı kalıp kalmadığını araştırır. Hatta beyaz bir bezi erkek uzvunun rahim içerisinde gidebileceği mesafeye kadar sokup kan izi olup olmadığına bakmalıdır. Yahudi bir kadın yazar, kendi mensup bulunduğu dinin bu ilkel yönlerine değinerek bu tür din kanunlarımıza tiksintiyle bakmamak imkansızdır der. Biraz farklı şekilde de olsa, hayızlı kadına yaklaşma yasaklarını taklit eden şeriat esaslarını daha az tiksinti verici bulmak mümkün değildir. Şeriatın uyguladığı usullerin daha da yerilmeye değer olan yönü, erkekler bakımından günah sayılan şeyleri kadınlara yaptırmaktır. Örneğin el ile istimna işini erkekler için yasak kılan Muhammed, sırf erkeğin cinsel ihtiyacına yatkındır diye aynı işi kadınlara yaptırtmaktan ve örneğin kocalarının tenasül aletini ellerine alıp boşalttırmaktan geri kalmamıştır. Öte yandan adetli kadına oruç tutmayı yasakladığı halde, oruçlu olan erkeğe kadınla sevişme olanağını öngörmüştür. Kur'an'a koyduğu şu hüküm bunu doğrulamaktadır. Oruçlu olduğunuz günün gecesinde kadınlarınızla buluşmanız size helal edilmiştir. Allah bildi ki nefsinizi yenemeyecek, sabredemeyecek bir iştir işleyeceksiniz. Bu yüzden tövbenizi kabul etti, sizi bağışladı. Gayrı kadınlarınızla buluşun. K2 Bakara Suresi ayet 187. Hatırlatalım ki ilk başlarda Ramazan ayı boyunca cinsi münasebetin yasak olduğu kuralını koymuş olduğu halde sonradan bunun güç bir şey olduğunu ve bir ay boyunca kadınsız kalmayacağını anladığı için kararını değiştirmiş ve yukarıdaki izni çıkarmıştır. Fakat oruçlu bulunan erkekler için işi biraz daha kolaylaştırmak maksadıyla iftar zamanını ya da oruçlu günün gecesini beklemek zorunluluğunu dahi hafifletmiştir. Başka bir deyimle, oruçlu erkeğe kadının vücudunun her yerinden yararlanma olanağını vermiştir. Yeter ki duhul etmeye. Gerçekten de Ayşe'nin ve Ümmü Seleme'nin rivayetine dayalı hadislerden anlamaktayız ki, Muhammed oruçlu bulunduğu zamanlar karılarıyla sevişir ve onların vücutlarının her yerini öper, kokular ve oruçlu erkeklere böyle yapabilmeleri için kendinden örnekler verirdi. Ayşe bu konuyla ilgili olarak, "Peygamber oruçluyken kadınlarını takbil eder, öper, mulamese, temas ve muaneka buyururdu, sarılıp sevişirdi" diye cevaplandırırdı. Yani oruçlu durumda bulunan bir erkeğe karısının sadece avret yerini haram kılmıştı. Bunun dışında vücudunun geri kalan her noktasından yararlanmayı helal saymıştı. Bununla beraber oruçluyken karısının avret yerine giren kocalar için dahi kolaylıklar sağlamaktan geri kalmamıştır. Böyle bir durumda kocaya köle azat etmek, eğer kölesi yoksa yoksul doyurmak, eğer doyuracak parası yoksa hurma dağıtmak ve eğer bu da yoksa birisinden bir hurma alıp onu bir yoksula vermek görevini yüklemiştir. Yine Ayşe'nin rivayetine dayalı olarak Abu Davud'un naklettiği bir başka hadis şöyledir. Tanrı elçisi oruçluyken beni öper dilimi emerdi. Yine Abu Davud'un naklettiği ve Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir başka hadise göre Muhammed bu izni sadece yaşlı erkeklere tanımış fakat gençten kişileri bundan mahrum etmiştir. Muhtemelen yaşlı kimselerin bu gibi durumlarda nefislerine hakim olup kirlenmeyeceklerini düşünmüş olmalıdır. Ne var ki yaşlıların bu çeşit faaliyetlere tahammül edemeyip kalpten gidebileceğini hesaba katmamıştır. Her ne olursa olsun, öpüşme sırasında karısının dilini emen kişinin, isteyerek ya da istemeyerek onun tükürüğünü yutma durumunda kalacağı muhakkaktır. Böyle bir halde orucunun bozulmuş olması gerekirken, kaza ya da kefaret orucu tutma zorunluluğunda bırakılmıştır. Oysa ki oruçlu kadına böyle bir zorunluluk yüklenmemiştir. Bununla ilgili hadis şöyledir. Karısının, kocasının veya sevdiği bir kimsenin tükürüğünü isteyerek yutması, kaza ve kefaret gerektiren hallerdendir. Öte yandan bir erkeğin oruçluyken kadına bakarak ya da bir kadını düşünerek inzale uğramasını ya da tenasül uzvuna sıvı ve katı ilaçlar sürmesini, inzal vaki olmaksızın bir kadını öpmesini, orucu bozan hallerden saymamıştır. Sadece öperken meninin gelmesi ya da ön ve arka mahallinden gayrı bir yerine uyluk ve karın gibi sürtmesi ya da el ile istimna ederek inzale uğraması, arada bir özrü yokken kadının herhangi bir yerine dokunarak menisini getirmesi, hallerini orucu bozan hallerden saymış ve kaza orucunu şart kılmıştır. Bundan başka bir de oruçlu olduğunu bilerek diri bir insanla hangi yolla olursa olsun münasebette bulunan bir erkeğin hem kaza ve hem de kefaret orucu tutması zorunluluğunu koymuştur. Fakat bütün bunlardan gayrı, erkeğin şehvet gailesiyle ilgili olarak Muhammed'in getirdiği bazı hükümler daha vardır ki, bunlara akıl erdirmek gerçekten imkansızdır. Örneğin ölü insanla ya da hayvanlarla cinsi münasebette bulunma hallerinde, kaza ya da kefaret orucunu öngörmesi bunlardan biridir. Gerçekten de Celaleddin Es-Suyuti'nin Fetül Kebir adlı yapıtında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca halkımıza Tanrı ve Peygamber emirleri olarak anlatılan hükümlerden anlaşılmaktadır ki, Muhammed ölü bir insanla ya da canlı bir hayvanla cinsi münasebette bulunmayı yasaklamıştır. Ancak bu gibi münasebetleri eğer inzal vuku bulmamış ise orucu bozmayan hallerden saymış, yok eğer bulmuş ise kaza orucu tutulması gerektiğini bildirmiştir. Fakat akla daha da ters düşen şey şudur ki, ölüyle yapılan cinsi münasebette inzalin vaki olması orucu bozup sadece kaza orucunu gerektirdiği halde, diri bir insanla yapılan münasebet hem kaza ve hem de kefareti gerektirmektedir. Başka bir deyimle, Muhammed o kendine özgü ve Arap ahlak anlayışına yatkın zihniyetiyle, ölüyle yapılan cinsi münasebeti diri insanla yapılandan daha uygun, daha isabetli ve daha ahlaki saymış ve bundan dolayıdır ki sadece kaza orucuna bağlamıştır. Kadının oruç tutmasını erkeğin iznine tabi kılarken ya da kadına kocasının tükürüğünü yutmasını yasaklarken, oruçlu erkeğe ölü veya hayvanla cinsi münasebette bulunmayı caiz ve inzal vukuunda kaza orucunu gerekli kılan bir başka peygambere bilmem rastlamak mümkün olur mu? Yine aynı şekilde hayızlıyken kadın pistir diye Tanrı'nın, aybaşı halindeyken kadınlardan el çekin, K2 Bakara suresi ayet 222 şeklinde ayet gönderdiğini söyleyen, fakat öte yandan ölüyle ya da hayvanla cinsi münasebeti sadece kaza orucuna bağlayan bir başka Tanrı elçisi göstermek bilmem kolay olur mu? 2. Kocasının şehvet gailesini kadın, onun dileğine ve kaprislerine göre ve Tanrı'nın emrettiği biçimlerde gidermelidir. Cinsi münasebetin ne şekillerde ve ne biçimde yapılacağı hususunu Kur'an şu temel kurala bağlamıştır. Kadınlarınıza Allah'ın size buyurduğu yoldan yaklaşın. K2 Bakara suresi ayet 222. Din adamlarımızın kaleminde bu ayet şu şekilde yorumlanır. Nefislerinizin tatmini için besmeleyi, şeytandan Allah'a sığınmayı ve sevişmeyi öne alın. Allah'ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun. Onun huzuruna varacağınızı da bilin. Hemen belirtelim ki, ayetteki size sözcüğü inanan erkekler anlamındadır ve Muhammed'in bildirdiğine göre Tanrı bu emriyle cinsi münasebeti erkek kullarının zevkine ve keyfine, fakat kendi emrine göre yapılmasını istemiştir. Örneğin sevişme esnasında karı ve kocanın çırılçıplak soyunmamalarını ve bu işi görürken fazla konuşmamalarını, erkeklerin karılarına arka organdan yaklaşmamalarını vesaire emretmiştir. Cinsi münasebetin yapılış şekline ilahi iradenin böylesine karışmasının yüce bir Tanrı anlayışı ile bağdaşıp bağdaşmadığı ayrıca tartışılabilecek bir şey olmakla beraber, Muhammed'in Tanrı sözleri olarak indiğini bildirdiği Kur'an ayetlerine şöyle bir göz atmakta anladığımız şudur ki, Tanrı kadınlara arka organlarından yaklaşmanın caiz olmadığını fakat arkalarından yapışmak ve önden duhul etmek suretiyle cinsi münasebette bulunma şekline izin verdiğini açıklamaktadır. Gerçekten de yukarıya aldığımız ayetin ardından hemen şu hüküm gelmektedir. Karılar tarlalarınızdır. Tarlalarınıza dilediğiniz gibi girin. K2 Bakara Suresi ayet 223. Bu ayetteki tarla deyimiyle kadının ön organının rahmin kastedildiğini anlatmak üzere din adamları şu çeviriyi tercih ederler. Kadınlarınız sizin ekim alanınızdır, tarlanızdır. O halde ön organ olan tarlanıza ne şekilde isterseniz o şekilde varın. Muhammed'in açıklamalarına göre Tanrı bu emirleriyle şunu anlatmak istemiştir ki, cinsi münasebet erkek kullarının arzu ve keyfine uygun tarzda yapılabilir. Yeter ki kadına arka organdan değil fakat ön organdan, rahimden duhul etmiş olsunlar. Kadınlara arka organlarından yaklaşmanın hükmünü biraz daha açıklığa kavuşturmak amacıyla Muhammed, kadına arkadan yaklaşıp önden temas etmenin helal olduğunu ve bu şekilde hareket eden erkek kullarına Tanrı'nın müjdeler yolladığını bildirmiş. Fakat arkadan yaklaşarak arka organdan temas etmenin haram olduğunu ve bu şekilde hareket edenlere Tanrı'nın lanetler yağdırdığını söylemiştir. Her ne kadar din bilginleri, örneğin Gazali, kadınlara arka organlarından temas yasağının sağlık mülahazasına dayandığını ve çünkü arka organda daima pislik bulunduğunu söylerse de, asıl gerçek bu değildir. Asıl gerçek Muhammed'in Müslümanlar için Yahudilerden farklı bir cinsi münasebet şekli getirmek istemesidir. Nitekim Buhari'nin ve Müslüm'ün İbn Abbas'tan ve Cabir'den naklettikleri hadislerden öğrenmekteyiz ki Muhammed, Yahudilerin gelenekleri arasında kadına arkadan yaklaşma usulünün bulunduğunu ve fakat arkadan rahime duhul etmenin yasaklandığını. Çünkü Yahudi dininde eğer bir erkek karısıyla cinsi münasebette bulunurken sırtına geçmiş olarak onun rahmine girecek olursa doğacak çocuk şaşı olur şeklinde kural bulunduğunu ve bundan dolayıdır ki Tanrı'nın Müslümanlar için farklı bir şekil uygun görerek yukarıdaki ayetleri indirdiğini bildirmiştir. Bu ayetler gereğince İslam'da cinsi münasebetin kadının sırtına geçmiş olarak yapılabileceğini, yeter ki duhul işinin makattan değil fakat rahimden girme suretiyle olmuş olmasının koşul bulunduğunu söylemiş, aksi takdirde doğacak olan çocuğun şaşı olacağını ve bu şekilde çiftleşenlerin suratına Tanrı'nın asla bakmayacağını eklemiştir. Başka bir deyimle, Tanrı kadının arka organından girmemeleri şartıyla erkek kullarına diledikleri şekilde cinsi münasebette bulunabileceklerini söylemiştir. Örneğin erkek kadının 4 şubesi yani 2 kolu 2 bacağı arkasına yerleşip dokunmak suretiyle bu işi yapabilir. Ya da dilerse kadının arka tarafına geçerek fakat makattan duhul etmeyip rahmine girerek şehvetini giderebilir. Ve işte bütün bu durumlara kadının katlanması gerekir. Çünkü Tanrı ve Peygamberi böyle emretmişlerdir. Fakat hangi pozisyonda olursa olsun, kadın ve erkeğin çırılçıplak soyunmadan, yani giyimli olarak cinsi münasebette bulunmaları gerekir. Çünkü Muhammed'e göre çıplak halde sevişmek hayvanlara yaraşan bir şeydir. Nitekim bunu anlatmak üzere şöyle demiştir. Biriniz eşiyle cinsi münasebette bulunduğu zaman eşiyle kendisinin arkasına bir örtü alsın. Eşler iki vahşi eşek gibi örtüden büsbütün arınmasın. Kendisini peygamber diye tanıtan bir kimsenin, eşler iki vahşi eşek gibi örtüden arınmasın şeklinde kaba bir dil kullanması bir yana, fakat siz şimdi bu satırları okurken kendi kendinize, çıplak şekilde cinsi münasebette bulunmak neden hayvanlık olsun? Madem ki önemli olan şey şehveti tahrik etmek ve zevk almaktır, o halde eşlerin çıplak şekilde birbirlerine sarılıp sevişmeleri daha iyi değil mi diye soracaksınızdır. Fakat bunu sormadan önce muhtemelen şöyle düşüneceksinizdir. İnsanların giyimli ya da çıplak olarak sevişmelerine Tanrı neden karışsın? Öte yandan müminlerin hayvanlarla cinsi münasebette bulunmalarını yasaklamayan ve böyle bir halde sadece kaza orucunu öngören bir sistemin çıplak olarak sevişme şeklini hayvanilik olarak tanımlamasında açıklamaya muhtaç göreceksinizdir. Bütün bunlar bir yana, fakat çıplak şekilde sevişme yasağını koyarken Muhammed, her hususta olduğu gibi yine çelişmeli durumlara sebebiyet vermiştir. Çünkü yatakta sevişme usullerini açıklarken ve örneğin kadına düşen görevleri anlatırken, hiçbir kadına nefsini kocasına sunmadan uyumak helal değildir. Kadın nefsini kocasına sunarken elbisesini çıkarır, kocasıyla aynı yatağa girer, tenini tenine dokundurur, demiştir. Bundan anlaşılması gereken şey, hiç kuşkusuz karı ve kocanın çıplak olarak sevişmeleridir. Her ne kadar Muhammed arkalarına örtü alsınlar şeklinde açıklamada bulunmuş ise de, hem arkalarını örtüp hem de tenlerini dokundurmalarının pek kolay olmadığını kabul etmek gerekir. Öte yandan, hem kadına nefsini kocasına vermek üzere, kadın elbisesini çıkarır, kocasıyla beraber aynı yatağa girer, tenini tenine dokundurur derken, hem de çırılçıplak münasebette bulunmayın diye emretmesinin de karı kocayı şaşkınlık içerisinde bocalatmaktan farkı yoktur. Yine Muhammed'in bu konularda yerleştirdiği kurallara göre mümin erkeğin cinsi münasebete başlarken kadına birdenbire çullanmayıp dil şakaları yapması, kadını öpüp severek ve tahrik edici sözler söyleyerek bu işe girişmesi gereklidir. Bunları yapmadan ve sadece kendi işini bitirip kalkması acziyet ve hayvanlıktır. Görülüyor ki öpüşüp elleşmeden sevişmek Muhammed'e göre hayvanlara özgü bir şeydir. Bilmem siz hiç hayvanların birbirlerine kur yapmadan, birbirlerini tahrik etmeden ve birbirlerinin etrafında dönmeden çiftleştiklerini gördünüz mü? Öyle anlaşılıyor ki Muhammed, içinizden biriniz münasebette bulunacağı zaman ailesine hayvan gibi çullanmasın, öpüşsün, şehveti tahrik edici sözler söylesin derken bu benzerliğe atıf yapmıştır. Ve yine muhtemelen bundan dolayıdır ki Müslüman yazarlar yukarıdakine benzer hükümleri İslam'ın kadına önem verdiğinin kanıtı saymışlardır. Örneğin Gazali şeriatın bu emirlerine dayanarak, erkek kendi şehveti sona erince hemen ayrılmamalı. Kadının şehvetinin tamamlanması için ona mühlet vermelidir. Kadının şehvetini tahrik ettikten sonra onu sona erdirmeden kendi işini bitirip ayrılan kadına eziyet etmiş olur. Önce erkek inzal olursa nefreti mücip olur. Ama iki şehvet birleşirse o zaman kadına göre daha zevkli olur. Çünkü erkek kendi zevkiyle meşgul olurken kadın da sıkılmadan kendi zevkiyle meşgul olur diye mantık yürütür. Hemen belirtmek gerekir ki yukarıdaki hususları öngörürken Gazali kadının değil fakat kadından ziyade erkeğin keyfini hesaplamıştır. Çünkü kadının zevke gelmesi erkeğin şehvetini artıran bir şeydir. Öte yandan çocuk edinmek için dahi erkek menisinin kadının menisiyle yani hayız suyu ile döl yatağında yerleşmesi gerekir. Bu hale göre cinsi münasebet sırasında kadının ve erkeğin şehvetlerinin birleşmesi kadın lehine olan bir düşünceden değil fakat kadının hamile kalmasını sağlamak amacındadır. Esasen kadın istese de istemese de cinsi münasebete rıza göstermekle ve örneğin ocak başında ya da devenin sırtında bile olsa erkeğin davetini kabul edip hemen onun altına yatmakla görevlendirilmiştir. Çünkü aksi takdirde Tanrı'ya karşı gelmiş olacaktır. Bunun böyle olduğunu bildiren zihniyetin yukarıdaki hükümleri kadın lehine konmuş gibi göstermeye çalışması şaşırtıcıdır. Fakat daha da şaşırtıcı olan şey, kutsallık anlayışını cinsi münasebetin yapılış şekliyle orantılı kılıcı esaslardır. Bu konuda verilecek örnekler pek çoktur. Bunlar arasında bazılarını zikretmek gerekirse, Muhammed'in bildirdiğine göre Tanrı, karısı ya da kadınları ile cinsi münasebette bulunacak olan erkek kuluna bu işi kıbleye yönelik olarak yapmamasını ve kadına duhul ederken kıbleyi karşısına almamasını emretmiştir. Aksine davrananların Tanrı'ya saygısızlıkta bulunmuş olacaklarını hatırlatmıştır. Öte yandan cinsi münasebete girişmeden önce Kur'an'ın Besmele ve İhlas surelerini okumasını, tekbir ve tehlil getirmesini örneğin, Allah tektir, Allah'tan büyük yoktur. Azim olan Allah'ın adıyla, Allah'ım eğer sulbümden bir çocuğun meydana gelmesini takdir etmişsen, onu hayırlı bir zürriyet kıl diye dua etmesini ve doğacak olan çocuğunu şeytanlardan korumak üzere, Allah'ım beni şeytandan, şeytanı da bize takdir ettiğin çocuktan uzaklaştır şeklinde niyazda bulunmasını ve bu arada kadına duhul ederken onun kulağına ağır ol diye seslenmesini emretmiştir. Ve nihayet inzal zamanı yaklaşınca O Allah'a hamd ederim ki sudan, nutfeden insan yaratmıştır. Ayetini hatırlayıp yüksek sesle tekbir getirmesini söylemiştir. Ne var ki yine Muhammed'in söylemesine göre cinsel ilişki sırasında çok konuşmamak gerekir. Çünkü çok konuşmadan ötürü eşlerin dilsiz ya da kekeme olmaları yanında doğacak çocuklarının dahi öyle olmaları mümkündür. Fakat her ne olursa olsun, eşlerin cinsel ilişki sırasında özellikle dikkat etmeleri gereken bir şey daha vardır ki, o da birbirlerinin organlarına bakmamalarıdır. Çünkü Muhammed, sizden biriniz cinsi münasebette bulunduğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın, zira cinsel organına bakmak körlüğe sebep olabilir, demiştir. Şeriatçıların sevişme ilmi niteliğinde kabul ettikleri bu kutsal hükümleri bellerken yine kalkıp kendi kendinize "Sevişme sırasında cinsel organa bakmak insanı niye kör etsin?" diye merak gidermeye çalışmayınız ya da "Peki ama cinsi münasebete başlarken kıbleye yönelmek Tanrı'ya saygısızlık oluyor da inzalden önce ya da inzal sırasında Tanrı'nın adını anmak, Tanrı'ya niyazlarda bulunmak, Kur'an'dan ayetler okumak ve bütün bunları yaparken meniyi kadının döl yatağına akıtmak neden saygısızlık olmuyor?" diye sormayınız. Çünkü şeriatçının ilim diye ileri sürdüğü bu seks kurallarının sırrını çözemezsiniz. Esasen çözmeye kalkmanız ve soru sormanız Tanrı'ya ve elçisine karşı bir başka saygısızlık ve hatta suç olur ki sizi dilsiz kekeme ya da kör etmek bir yana ve fakat bir de cehennemlerin dibine sürüklemeye yeter. Saygısızlığı önlemek ve cennetlere girmek istiyorsanız kafanızı hiç yıpratmadan Muhammed'in söylediklerini harfiyen yerine getiriniz. Örneğin o size, içinizden biriniz kadına yaklaştığı zaman eşekler gibi çıplak olmayın. İnzal zamanı yaklaştığında başınızı bir örtü ile kapatıp tekbir getirin. Altınızdaki kadına ağır ol diye seslenin. Dediğine göre onun bu emrini gözü kapalı şekilde yerine getirin. Eğer karınız size, sen nasıl bir adamsın, bütün bu işleri de mi şeriatın emirlerine göre yapacaksın, senin kendi aklın izanın yok mu, bırak bu emirleri de keyfimiz nasıl istiyorsa o şekilde sevişelim diyecek olursa ona, kes sesini be kadın yoksa boşarım seni diye homurdanı verirsiniz, olur biter. Öte yandan cinsi münasebetin ne zamanlar haram ve ne zamanlar sevap olduğunu, hangi gün ve hangi saatlerde yapılması gerektiğini düşünmenize de gerek kalmamıştır. Çünkü sizin adınıza peygamberiniz bütün bunları en ince noktasına kadar Tanrı'ya danışarak ayarlamıştır. Her ne kadar Tanrı sizi akıl ve zeka ile ibram etmişse de, her konuda olduğu gibi bu konuda da aklınızı kullanmanıza ve yormanıza kıyamamış ve bu işi de elçisine yaptırtmayı uygun bulmuştur. Ve işte yukarıdaki hususlarda Muhammed'in Tanrı ağzıyla yerleştirdiği esaslar odur ki,